Ayrım 4.
Abraham Lincoln'un yaşamı yalnızca kendisine ait değildi. Tüm vatanı ilgilendiriyordu. Onun gibi insanlar bir ulusun onurudur. Stanton'ın suratını ekşitmesi üzerine Krasotski sustu. Dinleyin yüzbaşı, dedi Stanton boğuk bir sesle. Siz güneydeki çiftlik sahiplerinin ne denli sinsi olduklarını bilemezsiniz. Buranın yabancısısınız siz. Halkımızın savaşına katıldığınız için size minnettarız. Ama Polonyalılar doğaları gereği isyancıdırlar. Size kötülük yapmak istemiyorum. Bana göre Amerika'nın iklimi şu andan itibaren size zararlı. Stanton önündeki takvimden 30 yaprak çevirdikten sonra Krasotski'nin Avrupa'ya giden gemiye bineceği tarihi söyledi. Başkaca hiçbir şey söylemeden odadan çıktı. Sigismund Krasotski 3 hafta sonra onun bu ani ayrılışına bir anlam veremeyen Weidemeyer'ler ile vedalaşarak ailesiyle birlikte Amerika kıyılarını terk etti. İlk durakları Adriyatik kıyılarında bir kentti. Venedik. Laterna da dahil tüm müzik aletleri eşliğinde dünyaya yayılmış, güzel ancak tekrarlana tekrarlana bıkkınlık yaratmış, kulak tırmalayıcı hale gelmiş bir şarkıya benzeyen Venedik. Yığınla çirkin örnekte kullanılmış bir sözcük, kayıktan evler, zarif gondolcular, renkli karnavallar, ardı arkası kesilmeyen şarkılar ve sonsuzmuşçasına parlayan mehtaplı Venedik. Adriyatik suları krallığının artık yok olan haşmetini aşmamız güç. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait insanların çizgilerini Hintliler, Mağripliler ve Bizanslılardan aşırdıkları ahşap bezemeyle ustalıkla süslenmiş, su üzerinde kazıklara oturtulmuş evleriyle 390 köprünün cadde görevi gördüğü, sular arasında ve kazıklarla direkler üzerinde duran kent, sanki bu harikalar ülkesini görmüş ve üne kavuşturmuş, uzak atalarına duydukları derin hayranlığı yansıtıyordu. Gökyüzü, doğası ve dini Venedik'e göre çok farklı olan İngiltere'den gelen tüccar konukların donukluğu, Büyük Novgorod'un sert gözü pek, özgür yurttaşlarının taşkınlığı, isyancı korsanların düşleri, bu körfez başkentine olan yaklaşımları birkaç yüzyıllığına belirlemişti. Beyaz Venedik, ölüler kenti, kanal boyunca uzanan ve yüzyıllarca aşılmış olan palazzo, gotik biçimli karamsar görünümlü Doge Sarayı, geçmişin korunduğu morglardı sanki. Boş salonlarda insanların ayak sesleri bir tabutun kapağına vurulan çekiç seslerini andırıyor. 300'ler, yüzler ve onlar meclisinin salonlarındaki çok renkli freskler, Venedik saltanatının birkaç yüzyıllık olaylarını yeni yüzyıla inatla empoze ediyordu. Doge Sarayı'nda birbirine benzeyen 120 beyaz saçlı, sakallı Patrik, donuk, boş gözlerle tavanlardan aşağıya bakıyordu. Doge Dandolo gibi bir kısmı kanlı haçlı seferleri döneminde Orta Asya'daki korkunç soygunlarla, Doge Vitele gibi diğerleri de Cenevizlilerin deniz savaşlarıyla ünlenmişti. Cumhuriyetin gerçek sahibi Onlar Meclisi, beyhude bir çabayla Mısır'dan getirilen Aziz Marco kalıntılarından medet umarak uzlaşmaz protestanları, hesapçı ortodoksları, fanatik Müslümanları ve Venedik kıyılarına demir atmış Budistleri yüzyıllarca Katolik kilisesine dahil etmek için uğraşmıştı. Doge Sarayı içindeki hapishane, aristokrat cumhuriyetin ahlakının, bitmek bilmeyen kanlı iktidar savaşının, yöneticilerin benzersiz cinayetlerinin canlı bir göstergesiydi. Havasız bir zindan, karmaşık yollarıyla mahkeme salonuna ve Engizisyon hakiminin işkence salonuna bağlanıyordu. Engizisyon hakiminin hırsızlara, kalpazanlara ve soygunculara işkence uyguladığı çok enderdi. Venedik Cumhuriyeti daima kiralık katil, becerikli haydut ve şantajcı kadrolara ihtiyaç duymuştu. Ancak tesadüfen ya da işbirlikçiler tarafından öldürülen entrikacılar, düklerin rakipleri, ikbalperest şanssızlar ve ender özgürlük düşkünleri başlarını baltanın altına koymadan önce Engizisyon'un huzuruna çıkmakla şereflendiriliyorlardı. İnfaz için götürülen ölüm mahkumlarının yolu üzerindeki cam galeriden Tiziano'nun Altın Saçlı Madonnalar ve Günahkarlar adlı büyük tablolarının korunduğu saraya geçiliyor. İtalya seferinin paha biçilmez ganimetleri olarak Paris'e götürülen ünlü Venedikli ustaların yapıtlarının yerine onların sıradan kopyaları konmuştu. Bu kopya tablolarda tarihsel gerçeklerden çok Napolyon fırtınası tasvir edilmekteydi. Avusturya Prenslik Sarayı'nın kasvetli egemenliği, Venedik soylularının egemenliğinin görkemli anıtı yanında sönük kalıyordu. Venedik, sahile fırlatılan bir deniz yıldızı gibi sessizce ölüyordu. Karnaval gondollarının en sevilen yatağı, Asya'dan gelen teknelerin özenle süslenmiş yelkenli gemilerin, yabancılara ait tören gemilerinin sığınağı olan bu küçük liman, yeni çağın çelik gibi sağlam akciğerlerinden boğucu kahverengi bir duman çıkaran canavarları için uygun değildi artık. Bizans'ın düşüşü, Amerika'ya ve Hindistan'a yeni yolların keşfi, 117 adalar ülkesinin yazgısını belirlemişti. Venedik'in baş eğmez rakibi Ceneviz, Lombardi'nin mallarını kendi limanına çekmişti. Orta çağın bu güçlü devletini, oligarşi cumhuriyetini, kültür ve sanat merkezini, önceleri Bizans'ın, ardından da Hollanda ve Portekiz'in yazgısı bekliyordu. Mihail Aleksandrovich Bakunin de Krasotskilerle aynı zamanda Floransa'dan Venedik'e gelmişti. Bakunin İtalya'da çok gezmiş, sosyalizm propagandası yapmıştı. Konuşmaları tutarsız ve anlaşılmazdı. Ancak Bakunin etkileyici dış görünüşü, yüksek, keskin sesi ve özellikle de adıyla özdeşleşmiş cefakar havası sayesinde başarı sağlıyor ve güçlü izler bırakıyordu. Bakunin daha önce hiç görmediği Venedik'te uzun süre gezdi. Aziz Marco Meydanı'ndaki ünlü tapınağı inceledi. Bu çok renkli, değerli mozaiklerle yamalı bir sandığa dönüşmüş saray kilisesi haçlı seferlerine, sık sık yapılan korsan akınlarına, Venedik'in sayısız hazinelerine, kendi kültürlerini koruyup docelerin hizmetine giren mağriplilere tanıklık ediyordu. Venedikli yöneticilerin kendi mimari tarzlarının şıklığıyla ve değerli bezemeleriyle Konstantinopol'ün, İstanbul, yuvarlak Bizans kiliselerinden, Arapların kare şeklindeki basık camilerinden, son putperestlerin Kıbrıs adasındaki uzun kiliselerinden üstün olduğunu dile getirerek böbürlenmelerini anlamsız buluyordu Bakunin. Düşüncelere dalmış olan Bakunin, mütevazı giyimli bir kadının kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etmedi. Kadının yanında danteller ve volanlarla süslenmiş bol elbiseli, uzun solgun yüzlü ve yeşile çalan patlak gözlü 10 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Çocuğun sorgulayan sert bakışları genelde çocuklara karşı kayıtsız olan Bakunin'in ilgisini çekti. Bu arada kadın kendisine "Merhaba Mihail Aleksandrovich" dedi Rusça. "Ana dilimi duyduğuma memnunum fakat tanıyamadım" dedi Bakunin tereddütle ve gözlüklerini düzelterek. "Doğrudur. Son olarak 18 yıl önce görüşmüştük. Madem anımsamadınız, kendimi tanıtayım öyleyse. Liza Mosolova, bu ad size bir şeyler anımsatıyor mu?" "Bu ne sürpriz, anımsatmaz mı? Sizi sık sık anımsadım ve duydum ki evliyim ve artık hemen herkes beni Elizaveta Pavlovna Krasotskaya adıyla tanıyor." "Harika. Umarım size eşlik etmeme izin verirsiniz. Merhaba küçük hanım. Annenizi eskiden, çok eskiden tanıyorum. Ayrıca o sıralar serseri, hayalci ve çetin savaşçıydım. Şimdi ise firari bir kürek mahkumuyum." "Merhaba," dedi Asya incecik sesiyle ve reverans yaptı. "Bağışlayın Mihail Aleksandrovich ama şimdilik zamanımız yok. Acelemiz var. Kocam hasta ve otelde yalnız başına. Biz Avrupa'ya geleli henüz 2 gün oldu." "Sizinle görüşmek isterdim Liza. Bir zamanlar arkadaştık biz." "Evet," dedi alçak sesle Liza. "Arkadaştık." Bakunin Liza'ya kaldığı otelin adını verdi. "Nerede ve ne zaman görüşebileceğimizi ben size bildiririm," dedi Liza. "Ne kadar da antipatik, iri yarı biçimsiz bir adam," dedi Asya. Bakunin kilisenin ibadet bölümünün ardından gözden kaybolduğunda. "O hiç ama hiç hoşuma gitmedi," diye sürdürdü konuşmasını. Fakat dinlenmediğini fark edince sustu. Yıllarca sevdiği insanla karşılaşmak Liza'yı derinden etkilemişti. 1848 devrimi öncesinde Bakunin'le birkaç mutlu gün geçirdiği Brüksel'i anımsadı. Daha sonra Paris'ten monarşinin yıkıldığı haberi gelmiş ve Mihail gitmişti. Sıkıntı ve yalnızlık kendisini, kadınlık gururunu unutup bir sevgili aramaya zorlamıştı. Bakunin kendisinden uzun süre kaçmıştı. Nihayet yeniden karşılaşmışlar ve buluşmuşlardı. Bakunin koşuşturuyordu. Acınacak ve şaşkın haldeydi. Ses getirecek bir kahramanlık ve şöhret için can atıyordu. Liza onun kendine güvenini yeniden kazanması için çabalıyor, sabırla kaprislerine katlanıyor, bir anne, bir arkadaş gibi onu avutuyordu. dadılıktan kazandığı tüm parayı Bakunin'e veriyordu. Onun yüce devrim misyonu için seçilmiş bir kişilik olduğuna inanıyordu. Dresden ayaklanması günleri gelip çatmıştı. Bakunin barikatlarda cesurca savaşmış, tereddüt edenlere ilham kaynağı olmuş, ölümün üzerine yürümüştü. Direnişçiler karşı devrimciler tarafından kuşatılıp çarpışmanın sonu geldiğinde yoldaşları olmasa bir intihar saldırısıyla şehir belediye binasını havaya uçuruyordu. Daha sonra taş ve demirden örülü engeller Liza ve Bakunin'i ayırmıştı. Bakunin'i Rus ve Avusturya hapishanelerinin duvarlarına zincirlediler, iki kez hakkındaki ölüm fermanını dinledi. Sonunda onu Rus çarına teslim ettiler. Alekseyev tabyasında ölümle yüz yüzeydi. Durum kurtuluşun olmadığını gösteriyordu. Devrim savaşçısı geçmişine lanet okuyup yoldaşlarını reddederek çarlığa övgüler düzdü. Dizleri üzerine kapanıp tahta yüz sürdü ve af diledi. Çar inanmadı ama onu bağışladı. Pişmanlık ve günah çıkarma olgusu Hazret'in özel arşivinde kaldı. Ünlü dekabrist, dekabristler İmparator 1. Nikolay döneminde Petersburg'da örgütlenen muhalif bir gizli örgüt. Muraviyev Apostol'un yakın akrabası Bakunin'in küçülüşü ve ayıbını kimse bilmiyordu. Liza Bakunin'in dürüstlüğü ve çelik iradesine inanıyordu. Onu kendisine karşı aşk beslememekle suçlayabilir miydi hiç? Bu yalnızca onun kişisel mutsuzluğuydu. Liza daha reddedildiği ve unutulduğunu öğrendiği ilk anda bile acılarına hakim olmuştu. Bakunin bu karşılaşmalarında onda eski saygıyı yeniden uyandırmıştı. Liza onun bunca deneyden ve uzun yıllardan sonra nasıl biri olduğunu öğrenmek istiyordu. Geçmiş gözlerinin önüne gelmişti. Fakat Bakunin ve Liza'nın buluşmaları hemen gerçekleşmedi. Venedik güzelliğiyle Liza'yı büyülemişti. Kocası ve meraklı Asya ile yaldızlı, siyah, kocaman gondolda dar bir kanal üzerinde yüzerken, Turcato Tasso'nun yüce dizeleri, şehvet düşkünü Casanova'nın serüvenleri ya da George Sand'in Consuelo adlı yapıtının şiirsel dizeleri gibi çocukluğundan bildiği bir konağı andıran Rialto Köprüsü'nü hayranlıkla seyrediyordu. Liza kürekçinin yüzünü, onun kürekleri suya indiren şişmiş ellerini inceliyordu. Nemli, şiddetli rüzgarda titreyen gondolcu, gondolun arka tarafında duruyor ve karşı yönden gelerek alacalı renklerle boyalı gondoluna çarpan kayıkçıyla kavga ediyordu. ''Lanetli bir meslek bu.'' diye homurdandı gondolcu. ''Meryem'e şükürler olsun, oğullarım bu nemli çukurdan çıkıp Milan'daki fabrikalara gittiler.'' Venedikliler, Liza onları Amerika'da taş ustaları ve toprak işçileri arasında görmüştü. Amerika kendilerine en güç ve en bayağı işleri veriyordu. New York'un İtalyan mahallelerinde çok sayıda Venedikli vardı. Venedik kanallarındaki İtalyan sarayları boşaltılmıştı. Fakat piyazadaki dükkanlarda çalışanlar alışverişe devam ediyorlardı. Oteller ve sarımsak kokusu silmiş restoranların sahipleri yabancılara hizmet vermeye çalışıyorlardı. Bu restoranlarda harika soğan çorbaları, Neapolitan usulü makarnalar hazırlıyorlardı. Şairlere esin kaynağı ve ressamların tablolarına konu olmuş karanlık ara sokaklarda genelde trahom ve verem hastası Venedikli kadınlar baraka evlerde siyah ipek şallar dikiyorlardı. Meslekleri yüzünden omurgaları çarpıklaşmış erkekler cam parçalarını tutkallıyor, güvercinleri ve köprü altında gondolları betimleyen el yapımı mozaik tablolar yapıyorlardı. Kokuşmuş loş atölyelerde Garibaldi'nin eski askerleri ışıl ışıl parlayan tertemiz aynalar imal ediyorlardı. Atölyelerin dört bir yanındaki sayısız cam parçası onların savaşlar sonucu ifadesini yitirmiş yüzlerini ve bedenlerini yansıtıyordu. Köprülerdeki çöp yığınları leş gibi kokuyordu ve neredeyse yürümeden önce yüzmeyi öğrenen çocuklar sahildeki kayaların üzerinde kurbağa yavruları gibi oynaşıp duruyorlardı. Venedik'in yolcu salonundan Aziz Marco meydanındaki dükkanlara Venedik'in ünlü şalları, renkli boncuklar, eşsiz parlaklıkta cam eşyalar ve avizeler getiriliyordu. Liza uzak adacıklarda birkaç saat gezdikten sonra bitkin bir halde otele döndü. Yaşamın iç karartıcı ve korkunç gerçeğinden burada da kurtuluş yok dedi Liza kocasına. Her yerde aynı tablo. Morgu andıran bu kent fazlasıyla iç karartıcı. Liza kocasından hiçbir şey gizlemiyordu. Evliliklerinin ilk günlerinden itibaren aralarında dürüstlük ve güvene dayalı bir ilişki kurulmuştu. Dürüstlük ve güven olmadan birliktelik anlamını yitirir diyordu Liza Krasotski'ye. Uzun süreli ruhsal yalnızlık bitirdi beni. Fakat bu durumdan kurtulmak için duygularımı gizlemekten ve kendimi savunmaktan vazgeçmem gerek. Halbuki çoğumuz öz savunma güdüsüyle tüm yaşamımız boyunca tersini yapıyoruz. Gerçekçi olmadan evlilik mümkün değil. Üstelik her yanılgı gibi yalan da ona başvuranın içinde kökleşir. Ona acı vereceğini bile bile Bakunin'le karşılaştığını aynı gün kocasına söyledi. Bir keresinde dikkatsizce, "Bana öyle geliyor ki insan yaşamı boyunca yalnızca bir kez sever. Onun dışındakiler dostluk, saygı ve bağlılıktır. Ama gerçek bir tutku değildir. Aşk sözcüğü sadece bir insan için gerçek itiraf olabilir ve ruhu sarsar. Diğer tüm durumlarda tazeliğini yitirir. Bazen yitirilmiş bir başka hayali çağrıştırır ve hüzün verir," dedi. Krasotski ise sessiz kıskançlığını koruyordu. İtirafının ağır etkisini fark eden Liza kocasını yumuşatmaya çalıştı. Ama hiçbir yararı olmadı. "Sen yaşamında bir tek Bakunin'i sevmişsin," diye noktayı koydu Sigismund hüzünle. Bakunin sonunda acı, hatta tiksinti bırakan bir tutku ve duygu taşkınlığıydı yalnızca. "Sen yeryüzünde benim için herkesten değerlisin. Sen ve Asya. Aşk güçtür. O ilişki ise bir zayıflıktı." "Acıma duygusuyla yalan söylemene gerek yok. Beni avutmaya çalışma. Sana olan aşkımdan ve senin bana yanıt olarak sunduğun bağlılıktan mutluyum." Bakunin'in Venedik'te olduğunu öğrendikten sonra Krasotski, Liza'nın onunla buluşması için ısrar ediyor, ancak kendisi Bakunin'le karşılaşmayı reddediyordu. "Eğer onunla görüşmezsen, dile getirmeyeceksin belki ama düşündükçe üzüleceksin. Biz gerçekte olmayanlar üzerine hayal kurarız sık sık," dedi ve karısının Lido adasındaki popüler restoranlardan birine gelmesi ricasıyla Bakunin'e yazdığı notu kendisi gönderdi. Küçük bir kayıkla yarım saatten az bir sürede ulaşılıyordu bu adaya. Liza buluşmaya Asya ile birlikte gitti. Sakin bir gündü. Venedik'te sık rastlandığı gibi hava açık ve nemliydi. Adriyatik denizinin olağanüstü zambak rengi ve yakamozlar büyüleyiciydi. Denizin suyu sakin ve hareketsizdi. Denizin kıyıyla birleştiği sığ bir bölgeyi andıran dar kum şeridinden oluşan sahili ve beyaz evleriyle Lido adacığı, demir atmış büyük bir gemiye benziyordu. İskeleye yaklaşırken Liza arkasına döndü. Venedik su içinde büyük bir saraya benziyordu. Boş ve sakindi. Venedikli kadınlar serenat dinlemek ya da altın sarısına boyanmış saçlarını kurutmak için sarayların boş balkonlarında görünmüyorlardı artık. Bir zamanlar yüzlerce karavela, yelkenli, tekne ve kayığın barındığı renk cümbüşü içindeki beyaz limanda sessizliğe bürünmüştü. Endişeler, kaygılar, koşuşturmalar, hatta bir başka dünyanın varlığı çok uzaklardan yalnızca gemi düdüklerinin, bir de şimdi ender olarak düzenlenen karnavalların müzik sesleriyle birlikte geliyordu. Lido kendi kum plajı gibi aydınlıktı. Denizi hafif bir pus kaplamıştı. Bakunin içeri giren Liza ve Asya'yı fark etmedi. Terasta yuvarlak bir masanın başında düşüncelere dalmış oturuyordu. Yüzü olağanüstü büyük, pörsümüş, yaşlı bir kadın suratı gibiydi. Liza ihtiyarlığında da Bakunin'in yüzünün bu şekli alacağını düşündü. Zamanla ve özellikle yaşanan bir takım olaylardan sonra insanın geçmişteki ve gelecekteki görüntüsü daima dışa vururdu. Bakunin Liza'yı görünce şaşırdı. Sanki ansızın yakalanmış gibiydi. Aceleyle gözlüklerini taktı, sarkmış yanaklarını ve alnını düzeltti. Dudaklarını yukarı kaldırdı. Boynunu gerdi ve tamamen başka, hatta çekici biri oluverdi. Asya çocuklara özgü keskin gözlemciliği ile bu değişimi fark etti. "Bu adam sihirbaz mı yoksa?" diye sormak istedi annesine. Asya bir gün önce Venedik limanında bir adamın sattığı maskelerle ustaca sihirbazlık yaptığını ve maskelerin havada uçuştuktan sonra onun yüzünde durduklarını görmüştü. Bakunin çorba ve Venedik usulü spagetti ısmarladı. "Eşyanın yenisi, dostun eskisi makbuldür," diye başladı konuşmaya, şefkatle Liza'ya bakarak ve Sibirya'dan kaçtıktan sonraki yaşamını anlatmaya koyuldu. Tıpkı eskiden olduğu gibi başkasına konuşma fırsatı tanımıyordu. Her sözcüğünün bir keşif, bir atılım, yeni bir düşünce, anlattıklarının bir esin kaynağı, bir nimet olduğundan emin tavırla söyleştiği kişiyi hemen unuttu. Anlaşılmaz monolog Asya'yı sıkmıştı. Liza bir baş işaretiyle boş plajda büyük kırmızı çemberini çevirmesine izin verince çok sevindi. Bakunin konuşmasını sürdürdü ve coşkuyla sözlerini tamamladı. Sağduyunun emri, eşyanın doğası, ruhumun cesareti beni sosyalizme ulaştırdı. Ama ben sosyalizmi özel bir tarzda algılıyorum. Ben her tür düzeni reddediyorum. Çünkü düzen, kölelik, düşünceye pranga, insan soyu için bir kamçı ve aşağılamadır. Ancak odasına kapanmış, yaşamdan uzak bir bilim adamı, bir bibliofil olan Marx bu gerçeği görmek istemiyor. Düzensizlik nedir peki, dedi Liza, geniş geniş gülümseyerek. Sizi anlamakta zorlanıyorum. Ben ve dava arkadaşlarımın düşüncesine göre, diye açıklamaya başladı dokunaklı bir ses tonuyla. Düzensizlik, anarşi, tüm uygarlığımızın enkaz haline getirilmesi, boş bir yerde yeni bir toplum kurmak zorunda kalınması için her şeyin acımasızca yıkılması, mirasçılarımızın bir harabeden başka hiçbir şey elde edemeyecekleri bir durumdur. Bizim değişmez planımız da budur. Acımasızca yıkmak. Biz çiftlik sahipleri, memurlar, asalak toprak ağları gibi iki ayaklı alçaklardan kurtaracağız yeryüzünü. Papazların dillerini koparacağız. Liza gitgide artan bir şaşkınlıkla Bakunin'i seyrediyordu. Çar için ne ceza düşündünüz diye sordu. Bakunin kızardı. Pörsümüş yüzünde ince ter damlacıkları belirmişti. Ellerini sinirle saçlarında dolaştırıyordu. Çara dokunmayacağız. Çara yaşama hakkı tanıyacağız. Halk fırtınası kopuncaya kadar varsın yaşasın bu cellat. Bizim işimiz değil. Onu yargılayacak köylü mahkemeleri bulunur. Tuhaf bir mantık, dedi Liza dalgın dalgın. İçinden de öfkeyle amma da laf cambazı diye geçiriyordu. Söyleşi sürüyordu. Bakunin laf arasında Herzen'den de söz etti ve kibirli bir tavırla ilişkilerinin bozulduğunu belirtti. Daha sonra kendi düşünsel bağımsızlığını koruyarak internasyonele dahil olacak oldukça güçlü devrimci bir birlik kuracağını bildirdi. Bir süre önce Marx'la görüştüm. Yakında güçlerimizi birleştireceğiz. Ama bu Alman'ın muğlak düşünceleri benim yeni teorimin hızlı gelişimi karşısında eriyip gidecek, dedi Bakunin, sesine gizli bir hava vererek. Bildiğim kadarıyla şu an dünya devrim hareketinde en önemli kişi Marx, dedi Liza. Saint Louis de onun yakın arkadaşı olan Weidemeyer'e sık sık uğrardık. Kocam Amerikan Savaşı'nda onun komutasında savaştı. Albay çok saygıdeğer bir insan, inanmış bir sosyalist. O bana Marx'ın tüm yapıtlarını verdi ve bu yapıtların yazarının hakkını teslim etmemem mümkün değil. O güçlü bir beyin ve anlaşılıyor ki büyük bir yürek. Demek öyle ha? Demek hipnozdan siz de kurtulamadınız. Size göre bu Alman profesör bir dahi mi yoksa? Bunu bir Rus kadını, bir zamanlar benim arkadaşım olan siz söylüyorsunuz demek. Bakunin öfkesini gizleyememişti. Ben onu büyük biri olarak görmüyorum ve görüşlerine bakmaksızın kim olursa olsun herhangi bir otoriteyi reddediyorum. Onun gibi Alman bilim adamlarının sayısı az değil yeryüzünde. Peki neden böyle celallendiniz Mihail, diyerek şaşkınlığını dile getirdi Liza, Bakunin'e bir zamanlar olduğu gibi küçük adıyla hitap ederek. Hiç de öyle değil. Ben Marx'ın değerini biliyorum ve birçokları gibi sizin de onun hakkında nasıl yanılmakta olduğunuzu görüyorum. O önemli hiçbir şey yaratmadı ve yaratamayacak. Uluslararası birliğin bu ilahını herkes göklere çıkarmıyor. Örneğin Herzen'in akrabası Karl Vogt'un ona ilişkin düşüncesi daha farklı. Bu kuşkulu adamın kirli iftiralarını ciddiye almamalısınız. O yazdıklarıyla ancak kendisini lekeledi. Xantip, Sokrates'in hırçınlıklarıyla ünlü karısı. Çirkefleri Sokrates'i küçük düşürememişti diye yanıt verdi Liza öfkeyle. O böyle ateşli bir taraftara daha kavuştuğu için Marx'ı kutlamak gerek. Ama Proletarya'nın bu Prometheus'unun gerçek yüzünü yakında öğreneceksiniz. O başrolde olmak istiyor. Tehlikeli çünkü amaçlarını ustalıkla gizliyor. Diktatörlük işte onun götüreceği nokta. Onun kararlılığı ve bilgisi konusunda hakkını teslim ediyorum. Ama yüreğindeki kötülüğü daha Brüksel'de okumuştum.